Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1401, Hicri Kameri 26 Rebiülsani 1444 ve Miladi Takvimle 21 Kasım 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye'nin Suriye politikası üzerine gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri ve Amerika'nın gerçek yüzü adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei, arkadaşım
Susan Kolipur
ile birlikte bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Kazakistan'da seçimi kazanan Tokayev'e tebrik mesajı gönderdi. Devrim muhafızları Irak'ın kuzeyindeki bölücü teröristlere karşı operasyon başlattı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Azerbaycan Cumhuriyeti'nden olumlu mesajlar aldık dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, İran'da askeri nükleer programı olmadığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Kılıç'ta kara harekatı da yolda dedi. Ve Filistinli genç işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gönderdiği bir mesajda Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reisi kaleme aldığı mesajda iki ülke yetkililerinin ortak çabaları ışığında geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de ilişkilerin her alanda gelişmesine tanık olmalarını temenni etti. Kazakistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların %81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.
Devrim muhafızları Irak'ın kuzeyindeki bölücü teröristlere karşı operasyon başlattı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bölümü yaptığı bir açıklamada Hamza Seydüşveda karargahının Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesinde yuvalanan bölücü teröristlerin geri kalan mevzilerine yönelik yeni İHA'lı ve füzeli saldırı başlattığını duyurdu. Devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bölümü tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesinde konuşlu İran karşıtı bölücü terör yapılanmalarının geri kalan merkez ve mevzilerini imha etmek amacıyla yeni İHA'lı ve füzeli saldırının başladığını bildirerek devrim muhafızlarının bugün sabah saatlerinden itibaren Irak'ın Kürdistan bölgesinde konuşlu küresel emperyalizmin uçaklarının geri kalan bazı merkez ve mevzilerinin füze ve İHA'larla hedef almaya başladığını belirtti. Açıklamada teröristleri Sejnikan, Zergoiz ve Köy Sancak başta olmak üzere Irak'ın kuzey bölgesinin derinliğindeki bazı noktalarda yer alan hedeflerin imha edildiği ve teröristlere ağır darbe ve hasar vurulduğu ifade edildi. Karargah bundan önceki açıklamasında da İran'ın kuzeybatı bölgesindeki bölücü terör yapılanmalarının hareketlerinin ardından bir bildiri yayımladı. Bildiride şöyle denildi: şer ve ayrılıkçı İran karşıtı terörist grupların İran'daki hareketlerinin ardından ülkenin kuzeybatı bölgesinde fitne ve güvensizlikle mücadele amaçlı bu karargah bazı bölgelerde misyon coğrafyası kapsamında içeriden güçleri güçlendirerek ve gayretli yerli halkın işbirliğinden yararlanarak bölgedeki güvensizlik faktörlerini kararlı bir şekilde ele almaktadır. Bildiride şöyle denildi: bölgenin ve kuzeybatı sınır vilayetlerinin asil ve gayretli halkının güvenliği Hazreti Hamza karargahı üstünün kırmızı çizgisidir ve silahlı hainlerin ve küresel emperyalizmin paralı askerlerin halkın güvensizliği aleyhindeki şeytanlığı devam ederse onlara karşı kesin cevap verilir. Son dönemde İran'da Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle karışıklıkların ortaya çıkması İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine müdahale etmek için bir fırsat olarak kullanmasına ve mümkün olduğu kadar birçok kargaşayı kışkırtmasına neden oldu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarıyla yapılan ikili temaslarda olumlu mesajlar aldıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerini bazı tavsiyelerde bulunarak iki ülkenin ortak noktalar üzerine odaklanması ve görüş ayrılığı yaşanan konuların medya üzerinden dillendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Sözcü Kanani, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri hakkında son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarıyla yapılan ikili temaslarda olumlu mesajlar aldık. Bundan sonra yanlış anlaşılmaları gidermek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için adım atılmasını umuyoruz, dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, devrim muhafızların Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmalarına yönelik yeni saldırılarını da işaretli, Irak yönetimi ve Erbil ile yapılan görüşmelere rağmen İran'ın taleplerinin yerine getirilmediği, bu bölgeden İran'a kaçak yollarla silah gönderildiğini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını eleştiren Kanani, bu kararın arkasında Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin siyasi baskısı var. Batı'nın son eylemine yanıt olarak ilk adımda birkaç tedbir İran Atom Enerjisi Kurumu'nun gündemine alındı. İran'ın misilleme kararının detayları daha sonra kamuya açıklanacaktır ifadesini kullandı. Sözcü, karşı tarafın nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Tahran'ın da hemen yükümlülüklerine döneceğini kaydetti. Kanani, İran konusunun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısının gündemine alınmasını talep eden Almanya'ya da tepki göstererek, İnsan hakları meselesini siyasallaştırmak yapıcı bir tutum değil. Almanya ile diğer ülkelerin çabalarını siyasi bir eylem olarak değerlendiriyoruz. İnsan hakları konusunu araç olarak kullanan devletler, insan hakları sicili kötü olan ülkeler arası yer alıyor değerlendirmesine bulundu. Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kınadıklarını belirten Kanani, ne yazık ki Siyonist rejimin Suriye yönelik yasa dışı saldırılarının devam etmesinin temel nedenlerinden biri uluslararası toplumun sessiz kalmasıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden Siyonist İsrail'in her türlü saldırısını kınıyoruz açıklamasını yaptı.
İslam İnkılabı rehberinin uluslararası meselelerden sorumlu danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına saldırmak istediğine dair ortaya atılan iddialara gösterdiği tepkide kaleme aldığı yazıda, İran'ın hiçbir zaman komşu ülkelerin topraklarına göz dikmediğini, tam tersine bu ülkelerle iyi ve uygun ilişki kurma düşüncesinde olduğunu kaydetti. Ali Ekber velayetinin Teslim Haber Ajansı için kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verildi. Azerbaycan gözümüzün nurudur. Son haftalarda birileri cehaletten, birileri kötü niyetle İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşmak istediği dedikodularını yayıyor. Bu İran'a atılacak en büyük iftiradır. İran'ın gücü dostlarımıza karşı değil, İran ve Azerbaycan'ın düşmanlarına karşıdır. İran'ın Kafkasya'da veya başka bir yerde komşuları da dahil olmak üzere hiçbir ülkeye saldırmaya niyeti yok. Bilhassa aynı ırktan, dilden, dinden, gelenekten, tarihten gelen insanlar, yani Azerbaycan Cumhuriyeti halkı gözümüzün nurudur. İran İslam Cumhuriyeti bugün bile bölge halklarının mutluluğundan başka bir şey istemiyor ve bölgedeki hiçbir ülkenin topraklarında gözü yok. Azerbaycan herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa İran'dan destek bekleyecektir. Aras Nehri'nin kuzeyinde Azerbaycanlılar ile aramızda her ne sebeple olursa olsun bir ayrılık olmasına rağmen biz sınırları kaldırmaya ve hiçbir yeri işgal etmeye çalışmıyoruz. Azerbaycan halkı kendi ülkesini yönetmektedir ve bu tür uygunsuz sözler ve suçlamalar asılsızdır ve İran ve Azerbaycan düşmanları bilsinler ki bu konudaki çabaları boşa çıkacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise İslam İnkılabı Rehberi Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri hakkındaki yorumunu olumlu olarak değerlendirdi. APA'da yer alan bilgiye göre Hacıyev, Sayın Ali Ekber Velayeti'nin Azerbaycan ve İran halklarının ortak tarihi, dini, kültürel mirası ve gelenekleriyle ilgili yorumlarını ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkındaki görüşlerini olumlu değerlendiriyor ve takdirle karşılıyoruz dedi. Hacıyev sözlerine şöyle devam etti. Son dönemde bazı açıklamaların iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına yol açtığını esefle belirtmek isterim. Bu gerilimi Azerbaycan Cumhuriyeti başlatmadı. Bu konular iki ülke arasındaki güveni olumsuz etkiledi. Azeri yetkili, ülkesinin İran ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Manasgan Safaryan görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, iki komşu ve dost ülkenin ilişkilerin gelişmesinden mutlu olduğuna temasla, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kapan'da başkonsolosluk açmasının iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesi adına önemli ve pratik bir adım olduğunu belirtti. Ermeni yetkili de görüşmede İran Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan'a gerçekleştirdiği son ziyareti ve Kapan başkonsolosluğunun açılmasına işaretle bunun ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük bir olay ve dönüşüm noktası olduğunu söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'da askeri nükleer programın bulunduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Grossi, CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada İran'ın askeri nükleer programı olduğunu gösteren hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Ajans Genel Müdürü Grossi ayrıca ajansın İran'ın nükleer bir güç olduğunu itiraf etmesi zamanı geldiğini düşünmediğini sözlerine ekledi.
İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Murtaza İmadi, Hicri Şemsi 1401 yılının başından beri İran ile Katar'ın ikili ticaret hacminin 114 milyon dolar civarında olduğunu ifade etti. Sözcü, İran'ın Katar'a 79,797 milyon dolar ihracat yaparken bu ülkeden 33,925 milyon dolar değerinde ürün ithal ettiğini sözlerine ekledi.
Huzestan Polis Teşkilatı Komutanı General Seyit Muhammed Salihi, komşu ülkelerin illerinden biri üzerinden bu vilayete illegal yollardan silah sokan bir çetenin güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sonucu çökertildiğini duyurdu. Yakalanan çete üyelerinin birinin evinde 10 adet tabanca, 21 adet şarjör ve 389 adet merminin ele geçirildiği bildirildi.
İran İslam Cumhuriyeti Futbol Milli Takımı ile İngiltere Futbol Milli Takımı bugün Tahran saatiyle 16.30'da Katar'da düzenlenen Dünya Kupası turnuvası çerçevesinde karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında burnu kırılan İran takımı kalecisi Ali Rıza Beyranvand sahayı terk etmek zorunda kaldı. 90 dakikanın ardından İngiltere takımı sahadan 6-2 galibiyetle ayrıldı. Böylece İran takımı ilk maçında sahada yenik ayrıldı. B grubunda bulunan İran takımı bir sonraki maçında Cuma günü Galler ve Salı günü de Amerika ile karşılaşacaktır. Akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi. TRT'nin haberine göre Ankara'nın terör listesinde yer alan PKK-YPG Gaziantep'in Karkamış ilçesini roketlerle hedef aldı. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Roketler ilçe merkezinde, aralarında bir okulun da bulunduğu yerleşim merkezine düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Soylu, atılan 5 roketten birinin okula isabet ettiğini, hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, birinin ise çocuk olduğunu belirtti. Soylu, Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası gerçekleştirilen saldırılara da cevabın en güçlü şekilde verileceğini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kılıç Harekatı'nın sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalmasının söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili şöyle konuştu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, her şeyden önce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bu operasyon böyle rastgele, acaba kim ne der, nasıl olur diye düşünülerek yapılmış bir harekat değil. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz. Nitekim şu anda da birçok saldırı planlaması içinde olan veya bu tür saldırıları gerçekleştiren, tehdit oluşturan terör örgütleri var güneyimizde. Bu Irak tarafından da var, Suriye tarafından da var. Her zaman söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu tabii boşu boşuna söylemedik. Zira beklenen, tasarlanan, planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Nitekim dün gece yapılan operasyonda bunun tam bir tecellisiydi. Çünkü bu terör örgütlerinin zararsız hale getirilmesi, yok edilmesi bizim şu anda güvenlik güçlerimizin başlı başına olmazsa olmaz bir görevidir. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç kara kuvvetlerinden buna katılması gerekir. Bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler. İstişarelerimizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Erdoğan olayın, ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek istediğimiz bu görüşmelerle birlikte bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK mevzilerine yönelik başlattığı hava harekatına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Mikhail Bogdanov bu bağlamda yaptığı açıklamada Moskova'nın her daim müzakereye dayalı çözümden yana olduğunu söyledi. Bogdanov'un ifadesine göre Türkiye'nin Halep vilayetindeki saldırılarının siviller ve devlet güçleri arasında kayba yol açtığını.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus medyasından Rusya bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Rusya'yı tecrit etme girişimlerinin bedelinin sonsuz olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu programda Rusya'yı dünyanın geri kalanından izole etme girişimlerine ilişkin soruya bunun bedeli sonsuz olacak yanıtını verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamasının yer aldığı programın tamamının daha sonra yayımlanması bekleniyor. Ukrayna'da Şubat ayında özel askeri operasyon başlatmasından beri bir dizi ülke Rusya karşıtı yaptırım ve sınırlamalar uyguluyor. Türkiye Rusya'ya karşı yaptırım kararı almadı. Bunun aksine Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor.
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da el sıkışmalarını ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendirdiğini duyurdu. Dünya Kupası açılış töreni için dün Katar'ın başkenti Doha'ya giden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada daha önce katil dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile tokalaştığı görüntüler kameralara yansımıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü uçakta gazetecilere Sisi ile ilgili verdiği cevapta yeniden neden olmasın demesinin ardından Mısır'dan da açıklama geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan ve Sisi'nin görüşmesinde Mısır ve Türkiye halklarını birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğine vurgu yapıldığı belirtilerek Erdoğan ve Sisi'nin tokalaşmasının iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesinin başlangıcı olacağı ifade edildi.
İşgal güçlerinin bu sabah Cenin kentini düzenlediği baskın sırasında işgal askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda yaralanan bir genç şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yayınladığı bildiride Cenin'de işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından ağır yaralanan Filistinli gencin şehit olduğunu duyurdu. İşgal güçleri bu sabah Cenin'in El Hedef mahallesini baskın düzenlerken İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs müfrezeleri mücahitlerinin işgal güçleriyle çatışmaya girdiğini, işgal güçlerine ateş açtığını ve el yapımı bomba attığını belirtti. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin onlarca askeri araçla Cenin kentine girdiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir ziyaret sırasında protestocuların tokadına maruz kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin İran'ın kabiliyetini ve Amerika liderliğindeki küresel emperyalizmin düşmanlığına vurgusuyla ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei cumartesi günü İsfahan kentinde Muharrem Operasyonu 370 şehidinin teşhii ve İsfahan halkının hamaseti yıl dönümü dolayısıyla bu vilayetten bir grup vatandaş ve yetkili kabul ettiği görüşmede çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu. İslam İnkılabı rehberinin üzerinde durduğu önemli konulardan biri İslami İran'ın ilerlemeleri ve kabiliyetleri ve Amerika liderliğindeki Batı'nın bundan öfkesiydi. İran İslam Cumhuriyeti geçen 40 senede çeşitli ekonomik, toplumsal, askeri, sanayi, tarımsal ve teknolojik boyutlarda göz kamaştırıcı ilerlemelere imza atmıştır. İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının bile itiraf edeceği ölçüde olan bu ilerlemeler düşmanları İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi öfkelendirmiştir. Ayetullah Hamenei'nin konuşmasında işaret ettiği bazı son kazanımlar arasında kan kanserinin tedavisi için yeni yöntemin İranlı bilim insanlarınca bulunması, petrol ve doğalgaz hafriyat ekipmanlarından birinin yerli hale getirilmesi ve Kuzey-Güney Demir Yolu'nun önemli bir bölümünü teşkil eden Sistan ve Belüçistan Demir Yolu'nun açılışı, birkaç fabrikanın hizmete girilmesi, yurt dışındaki ilk rafinerinin çalıştırılması, 6 elektrik santralinin açılışı, dünyanın en büyük teleskoplarından birinin görücüye çıkarılması, uydu taşıyıcı roketin fırlatılması ve yeni bir füzenin tanıtılması yer almakta. Geçen 40 senede İslam İnkılabı zaferinden ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kuruluşu ardından İran kendi ihtiyaçlarını bizzat ülke içinde karşılama ve yerli kabiliyetlerini geliştirme ve petrol ve doğalgaz, petrokimya ve büyük sanayiler gibi stratejik sektörlerde dışarıya bağımlılığını azaltma konusuna kayda değer ölçüde başarılı olmuştur.
Diğer yandan İran'ın genç bilim insanları ve araştırmacıları nükleer ve nanoteknoloji, kök hücreleri ve uzay alanlarında da baş döndürücü başarılara imza atmayı başarmıştır. İran ayrıca bilim üretiminde de çok önemli kazanımlar elde etmiştir. Ayrıca ülkedeki üniversite sayısının kayda değer ölçüde artması da İran'da bilimde büyüme kriterlerinden sayılabilir. İslam İnkılabı'ndan önceki dönemde İran'daki üniversite sayısı sadece 15 iken bugün ise 2640 üniversiteye ulaşmıştır. Üniversite öğrenci sayısı da İslam İnkılabı'ndan önce 155 binin altında kalırken bugün 4 milyon 200 bine ulaşmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı'ndan geçen 44 senede elde ettiği başarı ve ilerlemelerini düşmanlar bile inkar edemiyor. İran'ın bazı modern teknolojileri elde etmesi ve bilimsel ilerlemeleri Amerika başta olmak üzere Batılıları öfkelendirip oldukça endişelendirecek şekilde beklenmedik ve sürpriz olmuştur. Bunun için Batılılar İran'a karşı baskı ve yaptırımları, insan hakları, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale ve nükleer faaliyetleri dahil çeşitli temelsiz bahanelerle artırmıştır. İslami İran'ın ekonomik ve ticari alanlardaki başarıları da kayda değer ölçüdedir. İran'ın ticari ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik, toplumsal alanlardaki başarıları ve aktif dışı politikası, caydırıcı nitelikte olan askeri gücüyle birlikte düşmanları derinden korkutmakta. İran'a karşı artan husumet ve düşmanlıklarının sebeplerinden biri de budur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İran ve emperyalizm arasındaki mücadelede Amerika Birleşik Devletleri en ön safta ve Avrupa'nın da Amerika'nın arkasında yer aldığını işaretle, İran'ın bugünkü esas meselesinin ilerleme ve duraklama ve durgunluk ve gericilik meselesi olduğunu, çünkü İran'ın ilerlemekte olduğunu ancak emperyalist güçlerin İslami İran'ın ilerlemelerinden rahatsız ve mustarip olup öfkelendiklerini, bunun için tüm imkanlarını devreye soktuklarını ancak geçmişte olduğu gibi yine hiçbir halt edemeyeceklerini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz sivil itaatsizlik ve medya üzerinden yürütülen savaşın İran karşıtı algılama savaşın iki kanadı olması ile ilgili. Geçen Eylül ayından itibaren İran'ın bazı kentlerinde kargaşa eylemleri ve isyanların yeni dalgası başladı. Bu kargaşalar ve terör saldırıları sonucu bazı askeri güç ve aralarında çocuk ve kadınlar dahil sivil vatandaşlar şehit oldu ve yaralandı. Yaşanan kargaşalarda kamu ve özel bazı alanlara büyük ölçüde zarar verildi. Ülkede başlayan kargaşa eylemleri hala devam etmekte. Amerika başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti düşmanları geçtiğimiz senelerde her daim İran'a karşı askeri seçeneğin masa üzerinde olduğuna vurgu yaparken, İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı gücünün gelişmesi ve düşmanın bu güce inanmasının ardından yumuşak yöntemleri kullanmayı gündeme alarak sivil itaatsizlik ve medyatik savaş ile İran toplumunu kargaşa ve isyana yönlendirmeye çalıştı. Son isyanlarda muhalif medyanın koordineli, hedefli ve hızlı eylemleri tümünün akıllı ve güçlü bir düşünce kuruluşu tarafından yönetildiği anlamına gelir. Bu düşünce kuruluşu batılı istihbarat örgütlerinden başka bir şey olamaz. Aslında batılı ülkeler ve Amerikalılar İran İslam Cumhuriyeti ve milletine karşı azami baskı stratejisinde başarısız kaldıktan sonra askeri tehdit ve ekonomik ve medyatik savaştan oluşan hibrit savaşın yürütmeye başlayarak yaptırım aracını müzakere yoluyla diplomasi savaşı, istihbarat savaşı, gizli savaş, siber saldırılar ve sanal medya üzerinden algı savaşına yöneldiler. Böylece 28 ülkenin müdahalesi, onlarca uydu kanalı ve sosyal paylaşım sitesinin müdahalesi ve de Komele, Münafıklar, Pejak gibi bölücü ve devrim karşıtı 16 örgütün yıkıcı eylemleri için kullanılması ve İran içinde öldürme projeleri gündeme taşındı.
Bu örgütler ve unsurları protestocuların arasına karışıp yaşanan kargaşaları, vatandaşları öldürme projesini yürüterek ardından da düşmanlara bağlı medya bu saldırıları ve ölüm olaylarını İran'ın silahlı kuvvetleri tarafından yapıldığını empoze etmeye çalışıyorlar. Bu girişimlere paralel olarak vatandaşları protesto eylemleri için sokak ve meydanlara indirmeyi başaramayan düşmanlar ülke dışında İran karşıtı protesto eylemlerini organize etmeye gayret gösteriyorlar. Bu çerçevede onlarca ülkede düzenlenen yürüyüş ve gösterilerle İran'a karşı baskıyı artırmaya çalışıyorlar. Aslında İslam Cumhuriyeti düşmanları hibrit bir savaşla İran'ın iç kamuoyunu yönlendirmeye ve kargaşa eylemlerini kışkırtarak yaymaya ve vatandaşları bunun için teşvik etmeye gayret gösterdiler. Düşmanlar bu derin algı savaşında halkın düşünce ve zihinlerini kontrol altına almaya ve kamuoyunu kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye ve böylece İran İslam Cumhuriyeti nizamının hedef ve ülküleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Aslında düşmanlar bağımsız İran'ın ilerleme yolunda adım atması ve Batı Asya başlanmak üzere bölgede ağırlığının artması ve diğer ülkelere model haline gelmesinden rahatsızlar. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle diyor. Onların esas sorunu güçlü, bağımsız ve gelişmiş İran'dır. Bu yüzden İran halkı ve özellikle genç kuşağı düşmanın sinsi komplosunun farkına vararak ülkenin güvenliğini ve huzurunu bozmaya çalışan düşmanların ve İran'ı parçalamaya çalışan bölücülerin değirmenini su taşımamaları gerekir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Akşam yayınımız Türkiye'nin Suriye politikası üzerine gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile yapılan röportajla devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Dün akşamki yayınımızda Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerinin birinci bölümünü sizlere sunmuştuk. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında seçimlerden sonra yeniden Suriye ile ilişkileri kurma yönünde bir sinyalde bulunması ve bunun Türkiye için ne anlama geldiği konusuyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bugün sohbetimizde de yine konuyla ilgili sohbetimize İhsan Kaçar ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İhsan Bey, şimdi bu Suriye ile ilişkiler konusunda biliyorsunuz bir başka önemli gündem de Türkiye için ve Suriye için Kürtlerle ilgili olan durum ve politikadır. Şimdi özellikle siz sığınmacılarla ilgili bazı tespitlerde bulundunuz. Suriye'nin tutumunu bu konuyla ilgili nasıl siz öngörüyorsunuz? Türkiye'nin her dediğine veya politikasına uyacak mı sizce Kürtlerle ilgili? Burada Türkiye'nin biliyorsunuz attığı adımlar çok önemli. Hala da gündemde bazı aslında operasyonlar devam ediyor. Bu konuyla ilgili nasıl düşünüyorsunuz?
Yani şöyle bir durum tabii. Elbette Suriye hemen kabul etmeyecek. Yani Suriye açıkçası biraz artık yani daha doğrusu Şam hükümeti güçlendikçe ayakları yere basınca daha vakur duruyor. Yani daha dirençli durmaya çalışıyor. Türkiye bu konuda evet, mülteci meselesiyle birlikte Kürt meselesi üzerinden de Şam'ı biraz baskılamak istiyor açıkçası. Yani daha doğrusu çünkü gerek Tahran'ın, yani gerek İran'ın, gerekse de Rusya'nın, çünkü yani Kürt meselesi üzerinden, çünkü operasyonun, Türkiye'nin yeni bir operasyon, olası bir operasyon önüne geçebilmek için eğer bir şey konuşulacaksa, mesele Suriye'nin içiyle ilgili konuşulacaksa bunu Şam'la konuşulması tavsiyesinde bulunuldu. Türkiye'de bu süreci biraz bu şekilde devam ettirmek istiyor açıkçası. Yani bu tavsiye meselesi üzerinden Şam'a hemen şu olabilir yapar mıyız demesi, Şam'ın bunu kabul etmesi imkansız. Çünkü aynı zamanda bir de şey meselesi var. Yani orada çünkü Türkiye'nin şu anda kontrol altında bulunan ve Şam'la savaşmış çok sayıda cihadist grup var. Daha doğrusu cihadistlerin silahlı grup var ve bu silahlı gruplar nasıl organize edilecek, nasıl konsolide edilecek ve aynı zamanda da Şam'la nasıl bir diyalog sürecine katabilecekler? O silahlı gruplar bunu kabul edecek mi? Şimdi o da ciddi muamma ve bunlar hepsi aslında Şam bunları hepsini çözmeden açıkçası Türkiye'nin mevcut orada hem Kürt politikası Şam'la ya da Şam'a söz geçirebilecek bir Kürt politikası üzerine bir otorite kurması olgusu da çok zor. Ama zaman içerisinde tabii ki bir de Şam'ın kendi içindeki yeni anayasa veya kendi halklarına ya da kendi içinde yaşayan halklara da nasıl bir anayasa sunacak, o da çok önemli.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye'nin içinden olan bakış bu konuya nasıldır? Özellikle iktidarı destekleyen çevreler Suriye ile politikaları yeniden canlandırma, ilişkileri yeniden canlandırma konusunda nasıl bir bakış açısına sahipler?
Ya açıkçası Türkiye'deki algı çok ilginçtir. Dediğim gibi yani algı hemen %90 değişebiliyor. Mesela işte basın yayın aracılığı ya da hükümet iktidar politik ekseni değiştirdiğinde hemen Türkiye'deki mevcut özellikle şeydir bir kesim hemen değişebiliyor. Tabii muhalif kesimin ciddi eleştirileri var. Yani çok ciddi eleştirileri var. Siz dün böyle söylüyordunuz. Bugün direkt nasıl bu aşamaya geldiniz gibi, madem ki bu aşamaya gelecektiniz siz neden o zaman bu süreci bu kadar uzun vadeli sürdürdünüz? Yani daha doğrusu Esad'la olan bir düşmanlık hukuku neden bugüne kadar geldi gibi eleştiri çok yoğunda ve herkes bu algı üzerinden tartışıyor. Ama şu çok net, yani artık muhalefetten de mevcut iktidarın bir kısmından daha fazlasını diyeyim, hepsinin de ortak noktası evet bir an önce bir çözüm bulunsun ve mültecilerin artık kendi ülkesine geri gitmesiyle ilgili hemfikirler. Ama işte Şam'la nasıl bir politik uzlaşı geliştirileceği konusunda herkes farklı düşünüyor. Mesela İşçi Partisi var farklı, pardon Vatan Partisi var farklı düşünüyor. CHP'nin Şam'la ilişkisi ya da stratejisi farklıdır. İYİ Parti'nin çok farklıdır. AKP'nin ve MHP'nin çok çok farklı. Zaten MHP'nin çok politik bir durumu yok. Mevcut iktidar AK Parti hangisini istiyorsa MHP Devlet Bahçeli zaten onaylıyor. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani şimdi herkes aslında meseleyi biraz mülteci meselesi üzerinde endekslemiş. Yani çoğu insan evet bir an önce mülteciler Suriye'ye geri gitsinler, nasıl çözülüyorsa, nasıl ilişkileniyorsa ilişkilenilsin gibi bir hava var. Şu anda bir atmosfer var ve Türkiye'de o atmosfer şu anda hakim. Fakat o mülteciler gider mi? Bir de o soru var şu anda. Hepsi burada, yani hepsi yerleşmişler. Biliyorsun maalesef bir kötü bir hadise de yaşadık. Yani halkımızın evet. Başı sağ olsun falan. Yani şimdi öyle bir duruma geldi ki, yani herkes bu olgu üzerinden falan, ama mülteciler de, mülteciler şu anda 3-3,5 milyon mülteci deniliyor ama o 3 milyona yakın mülteci artık buraya yerleşmiş. Yani çocukları Türkçe biliyor, artık okullara gidiyor. Yani 2012'den itibaren düşünün, yani neredeyse çocuk 10 yaşındadır evet. Ve 10 yaşın ya da 10 yıl burada kalanlar da hepsi Türkçe falan. Bir kısmı da Avrupa hayaliyle halen burada, yani buradan bir geçiş olarak görüyor burayı falan. Açıkçası bu geri dönüş için zor, ama hani Şam'la bir psikolojik olarak bir iletişim geliştirilir ve psikolojik olarak bir rahatlatmayı ya da biraz daha şey olarak yani insanların bakışlarını değiştirmesini sağlayabilirler.
Peki. Son soru olarak Sayın Ehsen Bey, sizce Türkiye bu yolda Suriye ile ilişkilerini normal bir hale getirmek istediğinde Amerika ile bir sorun yaşama ihtimali var mı? Hani Suriye'de bazı konularda ihtilaf yaşamaktadır Türkiye. Bunlar dikkate alarak da bu soruyu nasıl yanıtlarsınız efendim?
Ya açıkçası Amerika biliyorsunuz Türkiye geçenlerde bir açıklama yaptı, yaklaşık kaç ay öncesine bir açıklama yaptı yani Suriye ile ilişkiler konusunda. Amerika'nın büyük elçilikleri ya da Beyaz Saray'ın sözcüsü bunu iyi karşılamadığını, karşılamayacaklarını açıkça beyan ettiler açıkçası. Fakat realitede bunun nasıl yansıyacağı konusunda çok belirgin bir şey yok. Türkiye'nin aslında bu süreçte biraz beklentisi Amerika'daki seçimlerdi. Yani Cumhuriyetçilerin Senato'da daha fazla sandalye sahibi olup, çünkü mevcut hükümetimiz yani Türkiye'deki iktidar Cumhuriyetçilerle çok iyi anlaşıyor. Yani Trump'ın partisiyle ya da şeyleriyle gayet iyi anlaşıyor. Açıkçası beklenti biraz oydu. Trump'ın ekibin yani Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu sağlaması bazı şeyleri çok daha rahat konuşabilir. Esad meselesini de çok rahatlıkla o ekiple çözebiliyorlardı. Mesela ciddi bir gerginlik yaşanmadan. Fakat Senato'da Cumhuriyetçiler şu anda çoğunluğu sağlamadığı için Demokratlar tekrar geldi. Demokratlar tabii sadece şey meselesine karşı durmayacaklar. Türkiye ile Şam meselesine ya da Esad'la ilişkilenme meselesine karşı durmayacaklar. Bir de biliyorsunuz Ege Denizi ve Akdeniz hattı var. Yani Yunanistan'da yaşanan sorun falan ve bunlar hepsi üst üste koyduğumuzda açıkçası biraz bir gergin süreç yaşanacak. Fakat Türkiye seçim var önünde. Seçimde iktidar başa gelirse iktidarın politik stratejisi muhalifler başa gelirse muhaliflerin biliyorsun muhaliflerde bir güç birliğidir. Altılı bir masa var. Muhaliflerin stratejisi nasıl olacak? Bunu nasıl konsolide edecekler? O şu anda tam net değil. Onlar da parça parça anlatıyorlar stratejilerini. Yani hem dış ülkelere yönelik, dış politikalarına yönelik. Bu nasıl yansıyacak? O çok, çok belirgin değil. Fakat hükümetin olursa muhtemelen evet Esad'la bir ilişkilenme geliştirirken de Türkiye aynı zamanda da Amerika ile daha farklı güçlü bir ilişki İsrail hattı üzerinden geliştirebilir. Yani onları dengeleyebilir diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye ile Suriye ilişkiler çerçevesinde ve Türkiye'nin Suriye politikası hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Konuyla ilgili röportajımızın ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani'nin Amerika'nın medya savaşıyla ortaklarını aklamak istediğini vurgulaması, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Basim Naim'in Azerbaycan'ın Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını kınaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyonist rejimin Suriye saldırılarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimin cumartesi sabahı Suriye'deki bölgelere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım şunları söyledi. Siyonist rejimin Suriye'yi düzenlediği ve ordu askerlerinin şehit olmasına neden olan saldırısı, saldırganlığını tüm bölgede sürekli genişleten Siyonistlerin barbarlığının bir tezahürüdür. İşgalci rejim bu ümmetin mensupları için her zaman gerçek bir tehlikedir ve bu rejimin terörizmi sadece tüm ümmet mevzilerini bu rejimle mücadele için birleştirdiği takdirde durdurulabilir. Bu açıklamalar Suriye resmi haber ajansı Sana'nın Suriyeli askeri bir kaynaktan naklen cumartesi sabah saatlerinde düşman İsrail'in Akdeniz yönünden Banyas'ın batısından El Vusta ve El Sahiliye bölgelerindeki noktaları hedef alan bir roket fırlattığını açıklamasının ardından yapıldı.
İttilat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Hacizade'nin katı yakıtlı KM-100 yerli uydu taşıyıcısının bu sene yerli uyduları uzaya taşıyacağını vurgulaması, Rusya Başbakan Yardımcısı Moskova ile Pekin'in enerji ticareti alanında kendi ulusal dövizlerini devreye sokmaya doğru gittiklerini açıklaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Dışişleri Bakanı ülkesinin hala IŞİD terörüyle mücadele için dünyanın farklı ülkeleriyle istişare ve koordinasyon içinde olduğunu açıkladı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin şu açıklamada bulundu. Irak terörle mücadele etmek ve IŞİD örgütünün tüm mali kaynaklarını yok etmek için dünyanın birçok ülkesiyle koordinasyon halinde olmaya devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanı, Batı Asya'daki ihtilaflara kalıcı çözümler bulmak bölgesel güvenliğin gelişmesinin temel anahtarıdır. Filistin meselesi, Yemen'deki durum ve Libya bu ihtilaflardandır diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde ise Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili bu ülkede tıbbi tesislerin olmaması nedeniyle her gün 80'den fazla yeni doğan bebeğin öldüğünü söyledi. San'a merkezli Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı danışmanı Dr. Necip El-Kabati şöyle dedi. Yeni doğan bebeklerin %39'u prematüre, bu da 2015'te savaşın başlamasından öncesine kıyasla büyük bir artıştır. Suudi koalisyonunun saldırıları ve yasaklanmış silahların kullanılması Yemen'de prematüre bebeklerin doğumunun ana nedenidir. Bu silahlar, İnsan hakları kurumlarının Yemen Savaşı'nda kullanıldığını defalarca rapor ettiği ve kınadığı silahlardır. Yemen'de her gün 80'den fazla yeni doğan bebek ölmektedir. Öte yandan Yemenli bir başka yetkili Hudeyde eyaletinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Son 5 yılda sıtma ve dang humması nedeniyle 260 bin ölüm kaydedildi ve savaşın devam etmesi ve Yemen kuşatması ve altyapının bombalanması hastalıkların yayılmasına büyük katkıda bulundu. Savaşın neden olduğu ekonomik durum Yemen halkının tıbbi hizmetlere erişimini ciddi şekilde etkiledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve efsanemizi hep birlikte dinliyoruz.
Bugün İran halk edebiyatında önemli bir yeri olan ve cadı masalları olarak da bilinen peri masallarını ele alacağız. Ardından her hafta olduğu gibi bir de öykümüz var.
İran ve dünya halk edebiyatında belki de en çok sevilen ve insanları etkileyen edebiyat dallarından biri peri masallarıdır. Peri masalları genellikle sözlü edebiyatın bir parçasıdır. Peri masalları dilden dile dolaşırken aynı zamanda yazılı eserleri de yansıyarak milyonlarca muhatabına ulaşmaktadır. Ama yine de peri masallarının en ünlüleri sözlü anlatılan ve halk kültürünü yansıtan masallardır. Gerçi günümüzde bu gibi masalları sevenler bu masalları yazılı hale getirerek bütün halk kitlelerinin ilgisini sunmuştur. Sözlü edebiyat araştırmacılarına göre peri masalları insanların zihninde her şeyin ve her olgunun büyüleyici ve doğaüstü ve insan gücünün ötesinde bir güce sahip olduğunu hayal ettiği dönemlere aittir. Bir zamanlar insanlar ne zaman bir sıkıntı yaşarsa doğa ötesi büyüleyici güçlerin onların yardımına geleceğini ve onları içinde bulundukları zor durumdan ve tehlikelerden kurtaracağını düşünürdü.
Gerçekte efsaneler ve mitolojiler insanlar yaşadığı ortamı tanımadığı ve bu yüzden tanımadığı her şeyi perilere ve doğa ötesi güçlere isnat ettiği dönemlerin mirasıdır. Halk kültürü araştırmacılarına göre sihir ve büyülerle ilgili efsanelerin içeriğinden ilk insanların eşyaların canlı olduğunu ve kişilik sahibi olduklarını veya bitkiler ve hayvanlar ve hatta uzaylı yaratıklarla konuşabileceklerini hayal ettiklerini anlamak mümkün. Aslında bu tür masallardan insanların ne zaman doğada herhangi bir tanımadık olgu karşısında kendilerini güçsüz hissettiklerinde türlü yollardan çevrelerinde hayal ettikleri doğa ötesi güçlere sığındıklarını ve onlardan destek beklediklerini anlayabiliriz. Cadden edebiyat kültüründe peri masalları öykünün çeşitli doğa ötesi maceralara atılan ve sonunda mutluluğa eren kadın veya erkek kahramanının saadetini veya mutsuzluğunu anlatan rivayetlerdir. Bu tür masallar gerçekte ne semavi ve ilahi mahluklarla ve ne de yeryüzünde veya göklerde yaşanan hadiselerle ilgisi vardır. Fakat bu masallarda harikulade işler ve güçler esas rolü ifade eder. Thank you.
Değerli dinleyiciler, peri masallarıyla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yoksul bir adamın eşini evden kovduğunu anlattık. Yine kadının soğukta ve karda sığınacak bir yer ararken tertemiz bir mağara bulduğunu ve oraya sığındığını, mağara büyük sürüsü olan bir cüceye ait olduğunu anlattık. Cüce kadını anne olarak kabul etti ve kadın daha sonra kocasını ve çocuklarını da mağaraya getirdi. Bir gün cüce babasına kralın kızını istemeye gitmesini söyledi. Adam da yoksul vaziyette kralın sarayına gitti. Kral adamla alay etmek için cücenin evinden saraya kadar dizilen kara develerin üzerinde altın ve gümüş yüklemesini ve ancak bu şartla kızını isteyebileceğini söyledi. Baba durumu cüceye anlattı. Cüce de kabul etti ve evinden saraya kadar develeri ve altın ve gümüş yüklerini sıraladı. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kral develerin toplanmasını emretti fakat en son devenin ardından cüce keçinin boynuzu üzerinde oturmuş saraya doğru geliyordu. Saraya gelince kral cüceye şöyle bir baktı. O güne kadar bu kadar küçük bir insan görmemişti. Cüce kralı selamladı ve kral da karşılık verdi. Cüce postunu yere serdi ve üzerinde oturdu. Baba da sırada kralın kızını oğluna istediğini söyledi. Kral bu manzara karşısında şaşakalmış, artık hiçbir söz edemiyordu ve mecburen kızını cüceye vermeyi kabul etti. Bunun üzerine kentte 7 gece 7 gündüz şenlik düzenlendi ve 7. gece kralın kızıyla cücenin nikahı kıyıldı. Ardından gelini keçiye bindirdiler ve cüce de postunu keçinin sırtına attı ve kendisi de keçinin boynuzuna bindi ve mağaranın yolunu tuttu.
Kral hala şaşkındı ama biraz kendine geldi ve adamlarını gelin ve damadın nereye gittiklerini öğrenmek üzere peşlerinden gönderdi. Kralın adamları gelin ve damadı takip etti ve mağaraya vardı. Ancak mağaranın içine girdiklerinde aslında bu mekanın mağara değil büyük bir saray olduğunu ve içinde ne ararsan bulduğunu gördü. Nitekim gelin ve damadın peşinden ne kadar insan geldiyse hepsi mağaraya sığdı. Ardından herkese o güne kadar yemedikleri ve görmedikleri yemekler sunuldu. Kralın adamları aradı ama bu yemekleri kimin hazırladığını öğrenemedi. Kralın adamları saraya döndü ve tüm gördüklerini bir bir krala anlattı. Ve cücenin dev mi cin mi ne olduğunu çıkaramadıklarını belirtti. Kral ise artık iş işten geçtiğini ve sözünden dönemeyeceğini düşündü.
Neyse, cüce ve kralın kızı mutlu bir yaşam sürdürmeye başladı. Ta ki bir gün cüce eşine şöyle dedi. Ben sürüyü otlamaya çöle götürünce sen şu posta göz kulak ol. Sakın yanmasın. Bu post benim kuyruğumdur. Eğer yararsa artık beni göremezsin. Bu durumda demir ayakkabı giyerek ve eline demir asa alarak beni bulmak için yola çıkman gerekir. Ayakkabın süzgeç gibi aşan ve İğne kadar inceldiğinde işte o zaman beni bulabilirsin. Cüce bu sözlerin ardından eşinin parmağına bir yüzük taktı ve yüzün büyülü olduğunu ve bir gün işine yarayabileceğini söyledi.
1-2 yıl böyle geçti. Bir gün kralın kızı kendi kendine şöyle dedi. Şu post nedir ki eşin her gün sakın yanmasın diye tembihliyor. Şunu bir kez deneyeyim bakalım ne olacak? Bunun üzerine kız postu yanan fırının içine attı. Post yanar yanmaz cüce ortaya çıktı ve yandım yandım diye bağırmaya başladı. ve ardından kralın kızına şöyle dedi. Neden bunu yaptın? Şimdi ben kaybolacağım ve sana dediğim gibi beni bulmak için demir ayakkabı ve demir asa kullanman gerekir. Kız yaptığına pişman oldu ve üzüntüden ne yapacağını bilemedi. Sonunda demirci dükkanına gitti ve kendisine demir ayakkabı ve demir asa yapmasını istedi. Demir ayakkabı ve demir asa hazırlanınca kız yola çıktı. Yürüdü yürüdü, ovaları, dağları, ırmakları geride bıraktı. Ayakkabısı süzgeç gibi ve asası iğne gibi olunca bir kente vardı. Ama kente hiç kimse yoktu. Kentin içinde dolaşmaya başladı. Birden birilerinin bir kuyunun başında toplandığını ve kuyudan su çekerek yandım yandım diyen birinin üzerine döktüklerini gördü. Kız kendi kendine sakın bu benim cücem olmasın diye düşündü. Birden kocasının ona verdiği yüzüğü hatırladı. Yüzüğü içi su ile dolu olan kovanın içine attı. Suyu yandım yandım diyen kişinin üzerine döktüklerinde bu kez sakinleşti ve bir köşeye çekildi. Kız baktı, kocasını tanıdı. Kocası sitem etti. Bak, gördün mü bana ne yaptın? Sana söylemiştim o post benim kuyruğum diye. Neden onu yaktın? Kız özür diledi ve ikisi birlikte Allah'a şükretti ve birlikte yola çıkarak mağaraya döndü. Mağaraya döndüklerinde anne, baba ve çocukların sürüleri otlattıklarını gördüler. Onlar da cüceyi ve gelini görünce çok sevindiler. O sırada cüce macerasını anlatmaya başladı. Ben periyim, akrabalarıma küstüm ve burada bu mağarada yaşamaya başladım ve sürü ve yuva sahibi oldum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızı burada noktalıyor ve devamını bir başka sohbetimize bırakıyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.farsuzey.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi ise turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Amerika'daki son gelişmeleri ve Amerika ile ilgili son olayları ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizde Amerika'da yaşanan son gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Amerika'da ara seçimlerin sonuçlarının gelmesi ve Amerika'daki siyasi çıkmaz yaşanması.
Dünyadaki ateşli silahların en çok yüzdesinin Amerikalılarda olması.
Joe Biden hükümetinin yeni insan hakları skandalı.
Amerika'da ırkçılığın artması ve Hollywood'daki izleri, yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika'da 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimlerinde oy sayımları sona erdi. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını 218'e çıkararak çoğunluğu elde etti. Amerika'da kongre ara seçimleri için oy sayımı özellikle Amerika'nın en kalabalık eyaleti Kaliforniya ve Colorado'da sona kaldı. Cumhuriyetçiler Kaliforniya'da bir bölgede daha kazanarak Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını 218'e çıkardı ve böylece Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. Diğer taraftan Demokratlar ise şu ana kadar 210 sandalye elde etti. Ancak Kaliforniya ve Colorado'da daha sonuçları kesinleşmemiş 7 bölge bulunuyor.
Bunlardan 3'ünde Cumhuriyetçiler, 4'ünde Demokratlar önde yer alıyor. Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye elde eden parti çoğunluğu elde etmiş oluyor ve meclis başkanlığı dahil tüm komisyon başkanlıklarını alıyor. Cumhuriyetçilerin zaferini Twitter hesabından duyuran ve Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler Pelosi'den Temsilciler Meclisi'ni aldı. Amerikan halkı yeni bir yöne gitmek üzere hazır ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri bunu yapmak için hazır açıklamasını yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 333 milyon nüfusu dünyadaki tüm silahların %40'ı olan yaklaşık 393 milyon silaha sahiptir. 8 milyar nüfus için sivillerin elinde sadece 857 milyon ateşli silah varken bu rakamlar çok şaşırtıcıdır. Bu durumda Amerika'daki toplu katliamlarla ilgili haberler bu ülkenin ve dünya medyasının manşetlerinde sürekli yer almakta ve bu ülkenin her köşesinde sürekli tekrarlanmaktadır. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan bir kuruluş olan Small Arms Survey'in 2017 yılı raporuna göre dünyada hafif silahlarla ilgili araştırma sonuçlarından yola çıkarak dünyada yaklaşık 857 milyon ateşli silahın bulunduğu tespit edildi. Bu rakam 2006 yılındaki bir önceki tahminden %32 daha fazladır. Dünyadaki silahların %40'ı yaklaşık 393 milyon silah, yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivillere ait.
Amerikan Silahlı Şiddet Arşivi Bilgi Merkezi'ne göre toplu silahlı saldırılar, saldırganın en az 4 kişiyi vurduğu silahlı saldırıları ifade eder. Averton Search veri tabanına göre 2009'dan Eylül 2022'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden 1584 kişinin öldüğü ve 1046 kişinin yaralandığı yaklaşık 281 toplu silahlı saldırı gerçekleşti. Bu katliamlar hususundaki bilgiler ise hep gizlenmeye çalışıldı. Amerikan medyası kendisini dünyaya özgür ve bağımsız olarak tanıtsa da gerçek başka. New York Times Temmuz ayında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği Teksas'taki Robb İlk Öğretim Okulu'nda şiddet içeren görüntülerin olmamasının gizemiyle ilgili bir haberde gizemi ortaya çıkardı ve fotoğrafçıların içeri girmesine izin verilmediğini. Okul avlusunda medya çalışanları yoktu ve polis de olay mahalline ait herhangi bir görüntü yayınlamadı. Basın fotoğrafçıları yalnızca okul dışında görünenleri çekebildi. Çekimden sonra medyanın görüntülere erişimi olmadı. Dolayısıyla bu duruma ilişkin grafik görüntülerin yayınlanması konusunda bir karar vermek mümkün değildi ifadelerine yer verdi.
Amerika Birleşik Devletleri medyasındaki sansüre eş zamanlı olarak Cumhuriyetçi Parti ile aynı çizgide düşüncelere sahip Amerika'nın Ulusal Tüfek Derneği gibi güçlü lobilerinin etkisi de göz ardı edilmemeli. Etkisi ve çok sayıda üyesi nedeniyle Amerikan başkanlık seçimleriyle ilgili yarışmalarda önemli rol oynayan bir dernekten söz ediyoruz. Örnek olarak 2017 yılında bu örgüt Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesine etkili ve öne çıkan bir rol oynadı. 1998'den 2020'ye kadar silah yanlısı gruplar ülkedeki yasaları lobicilik yapmak ve doğrudan etkilemek için 171,9 milyon dolar para harcadı. Buna ek olarak rapora göre silah yanlısı gruplar 2010'dan 2020'ye kadar 10 yıl içerisinde sözde dış masraflar için 155,1 milyon dolar harcadılar. Adı geçen grup 2000 yılından beri 140 milyon doları bunun için harcadı. Bu rakam seçim adaylarına desteklemek için onun haberi bile olmadan yapılan harcamalar dahilinde olmuştur. Bazı gözlemciler Biden'in 30 yıl sonra silah taşımayı kısıtlama yasasını yeniden uygulama girişimini etkili ve verimli olarak değerlendirse de yeni cinayetler ve katliamlar ve infazların tekrarlanmasıyla söz konusu yasa etkisizliğini gösterdi. Uzmanlar Amerika'daki şiddetin ana sebebinin bu ülkeyi bir silah deposuna çeviren durum olduğuna inanıyor. Öyle ki 100 kişiye 120 silah düşmektedir. Sık sık toplu katliamlar bu ülkenin insanlarında bir güvensizlik duygusu yarattı ve bunun için güvenliği sağlamak için silah alımını herkes arttırdı. Silahların artması şiddetin tırmanmasına ve şiddetin sürmesine de yol açıyor. Doğal olarak Amerika devam eden ve şiddeti yeniden üreten bir kısır döngüyle karşı karşıya kalmıştır.
Amerika Adalet Bakanlığı, Riyad'ı eleştiren gazeteci Cemal Khashoggi'nin İstanbul'da öldürülmesi davasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a bu ülke hükümetin onayıyla dokunulmazlık vererek bir tavsiye oyu yayınladı. Bu tavsiye Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz ve Arap dünyasında demokrasi teşkilatı tarafından Suudi Veliaht Prensi ve arkadaşlarına açılan davanın Washington Federal Mahkemesi'nde devam ettiği sırada açıklandı. Bu mahkemenin yargıcı Amerikan hükümetine Bin Salman'ın avukatının yüksek konumu nedeniyle müvekkiline yasal dokunulmazlık verilmesi talebi üzerine yorum yapması için 17 Kasım Perşembe günü gece yarısına kadar süre vermişti. Amerikan medyası bu talebin bağlayıcı olmaması nedeniyle dokunulmazlık verilmesi kararının nihayet yargıç tarafından verildiğini ve Beyaz Saray'ın da bunu kabul ettiğini iddia ediyor. Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz ise Twitter'dan paylaştığında "Bugün Cemal yeniden öldü, Amerika'da adalet için bir ışık olabileceğini düşündük ama yine para öne girdi. Bu Cemal'in ve benim bilmediğimiz bir rüyaydı" ifadelerini kullandı.
Eleştirel bir görüşe sahip muhalif Suudi gazeteci olan Cemal Khashoggi, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunu ziyaret ederken Muhammed Bin Salman'ın doğrudan talimatıyla Suudi ajanlar tarafından öldürüldü ve parçalara ayrıldı. Bu korkunç suça rağmen Washington, Suudi Veliaht Prensi'ne karşı herhangi bir işlem yapmaktan her zaman kaçındı ve şimdi bir tavsiye oyu yayımlayarak ona dokunulmazlık verdi. Geçen ay Suudi Kralı Selman ülkenin kabinesinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak Muhammed Bin Salman'ı Bakanlar Kurulu Başkanlığına atadı. Muhammed Bin Salman'ın avukatları Amerikan Mahkemesi'ne Suudi Veliaht Prensi'nin Bakanlar Kurulu Başkanı olarak yeni pozisyonunun kendisine Cemal Khashoggi cinayeti davasında yargı dokunulmazlığı sağlayacağını söyledi.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Washington ve Riyad arasındaki ilişkilerin gözden geçirmesi ve insan hakları alanları da dahil olmak üzere Suudi rejimine karşı daha katı olması konusundaki seçim vaatlerine rağmen Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki uzun vadeli ve jeopolitik çıkarları Washington'u Riyad'a karşı kademeli bir pozisyon değişikliğine zorladı. Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlaması ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi bazı yetkililerin ve yönetiminin üst düzey makamlarının Suudi rejimini eleştirmesinden sonra Washington ile Riyad arasındaki ilişkilerde köklü değişikliklerin olması bekleniyordu. Ancak bu vaatlere rağmen Amerika'nın Fars Körfezi ve Batı Asya'daki ana müttefiklerinden biri olarak Suudi Arabistan'a yönelik genel politikası hala kapsamlı desteği etrafında dönüyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkiler üst düzeyde kalmıştır.
Tahran Radyosu.
Bu özellikle kısa bir aradan sonra Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satışlarının devam etmesi ve Cemal Khashoggi cinayetinin görmezden gelinmesi meselesi için geçerlidir. Başta Joe Biden gibi demokratlar olmak üzere Amerikan başkanları her zaman insan hakları çağrısında bulunmuşlar ve bu bahaneyle Washington yönetimine karşı çıkan ülkeleri çeşitli baskı ve yaptırımlara maruz bırakmışlardır. Ancak Biden hükümetinin insan hakları alanındaki performansı bu konuyu yalnızca Amerika'nın çıkarlarını ilerletmek ve dost ülkelere şantaj yapmak için bir araç olarak kullandığını ve rakip veya muhalif ülkeler üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Aslında farklı Amerikan başkanlarının bu konuda gerçek bir endişesi hiçbir zaman olmadı.
Suudi Arabistan dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olarak kabul edilirken Washington'un Suudi rejimine yönelik davranışı demokratik bir ülkeninkine benziyor. Şimdi Washington Cemal Khashoggi'nin menfur cinayetinde Muhammed Bin Salman'a dokunulmazlık vererek Suudi rejimine büyük bir taviz vermiş oldu. Ve bunun karşılığında Suudilerden büyük siyasi, ekonomik ve askeri tavizler alması bekleniyor. Amerika, Suudi rejiminin ciddi insan hakları ihlallerini görmezden gelmekte ve her zaman kendi siyasi, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını ve hedeflerini Siyonist rejimin Batı Asya'daki politikalarına öncelik vermiştir.
Son dönemde Amerika'da ırkçılık ve etnik ayrımcılık yeni rekorlar imza atmayı devam ediyor. Bu bağlamda Amerika sineması da bu ayrımcılığı yansıtmaktadır. Son yıllarda Amerikalı sinemacılar ve yazarlar farklı şekillerde ve Hollywood'daki film yapımı süreçlerini ters düşecek şekillerde Amerika'da siyahiler ve renkli derililerin çektiği mezalim ve gördükleri ayrımcılık hususunda filmler yapmışlardır. Bu etkileyici filmlerin ortak hikayesi siyahilere, renkli derililere yönelik insanlık dışı tavırlar ve ayrımcı davranışlar ve kızıl derililere yönelik baskı ve şiddettir. 12 yıl kölelik, hizmetçiler gibi sinema eserleri bir şekilde siyahilere ve renkli derililere yönelik insanlık dışı tavırların da göstergesidir. Son 60 yılda Hollywood sinemasında ırkçılık ve etnik ayrımcılık ile yapılan parlak eserler arasında kuşkusuz iki film daha fazla dikkat çekmektedir. Bunlardan biri organize şiddet işlemeyi konu alan Bülbül'ü Öldürmek filmidir. Aslında bu film bir romandan uyarlanmıştır. Harper Lee tarafından yazılan Bülbül'ü Öldürmek romanı 1960'ların en çok satan romanları arasında yer almıştır. Bu kitap o kadar ilgi çekmiştir ki 1962 yılında aynı isimde Robert Mulligan tarafından bir filme dönüştürülmüştür.
Filmin hikayesi tecavüz ve cinayetle suçlanan ve beyaz bir kadının tanıklığıyla yargılanan siyahi bir adam hakkındadır. Bu hikaye Alabama'nın küçük Macon kasabasında geçiyor. Bu davalıyı savunmaktan Gregory Peck'in canlandırdığı Atticus Finch adlı tanınmış bir avukat sorumludur. Hikayenin anlatıcısı halkın ve şehrin davranışlarından hatırladığı sahneleri ve mahkeme duruşmalarını anlatan küçük kız Atticus'tur. Geçerli kanıtlara ve avukatın sanıkları kusursuz savunmasına rağmen beyaz topluluk mahkeme sürecinden son derece rahatsızdır. Nihayetinde sanık şehir halkının şiddetinin kurbanı olur ve herhangi bir suç işlemeden ölür. Harper Lee bu eserinde adaletin halkı için anlamsız bir kelime olduğunu ve nihayetinde ırksal önyargıların adaletin önüne geçtiği bir toplumun şiddetini göstermek istiyor.
Bir diğer önemli eser ise sadece merhamet filmidir. Bu eserde mahkeme avukatı olan Brian Stevenson'ın sadece merhamet, adalet ve kurtuluş hikayesi isimli anı kitabından uyarlanmıştır. Yazar bu eserinde suçsuz ve mağdur siyahileri hapishaneden kurtarma çabalarını ve gözlemlediklerini anlatmaktadır. Bu arada bu filmin hikayesi de 80'lerin sonlarında Alabama'nın Monroe şehrinde geçiyor. Destin Daniel Cretton'ın yönettiği film 2019 yılında yapılmıştır. Michael B. Jordan tarafından canlandırılan siyahi avukat Stevenson, Jamie Foxx'un canlandırdığı Johnny D. adlı bir suçsuz sanığın kurtarılması için çaba gösteriyor. Siyahi mağdur ise beyaz birini öldürmekten yargılanıyor ve idam cezası bile alıyor. Filmin sarsıcı sahnelerinden biri genç avukatın eyalet hapishanesine girmesi ve beyaz gardiyanların sanığa insanlık dışı bir şiddetle davranmasını görmesidir. Davayı inceleme sürecinde Stevenson, Alabama eyalet polisiyle birlikte eyaletteki yargı sistemi ve mahkemelerin sanıklara karşı bilerek kasıtlı olarak siyahileri suçsuz yere cezalandırdığını fark ediyor. Bu arada siyahileri destekleyen aktif grupların desteğine ve sanığın masumiyetinin inkar edilemez kanıtlarına rağmen eyalet mahkemesi beraat kararı vermeye yanaşmıyor. Son olarak sanık Yargıtay'ın kararıyla cinayet suçlamasından beraat eder ancak birkaç siyahi arasından sadece o kurtulmuş olur.
Siyahiler ve beyaz olmayan insanlara karşı şiddet son yıllarda Amerikan toplumunda durdurulamaz bir trend haline geldi. Hollywood sineması ayrıca belirli ve tanınmış eserler yapmasına rağmen toplumdaki renkli derili insanlara karşı organize şiddetin sadece küçük bir bölümünü gözler önüne seriyor ve büyük bir kısım ise hala gizli.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.idib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.